Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Ferverdin 1403, Hicri Gameri 2 Şevval 1445 ve Miladi Takvimli 11 Nisan 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Türkiye'den köşe yazarları, kulluğun yüceliği, Çalınan Çocukluk ve İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım İhsan Feriven. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Gazze meselesi İslam dünyasının meselelerin başında olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi İslam ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerin kesilmesi, Siyonist cinayetlerine karşı en etkili caydırıcılıktır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi İsmail Haniye başsağlığı mesajı gönderdi. İsmail Haniye bu acı ve kanla umut, gelecek ve özgürlük yaratıyoruz dedi. Ve Filistinli şehit sayısı 33.482'ye yükseldi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Gazze meselesini müsamaha edilemez ve İslam dünyasının meselelerin başında olan ve herkesin sorumluluk duyması gerektiren bir mesele olduğunu belirtti. İslam Devrimi Lideri Külliyesi'nin bilgilendirme internet sitesinin verdiği habere göre, İslam İnkılabı rehberi dün mübarek Ramazan bayramı münasebetiyle Nizam yetkilileri, İslam ülkelerinin büyükelçileri ve farklı hak kitlelerinden oluşan bir grupla görüşmesinde Gazze meselesini müsamaha edilemez ve İslam dünyasının meselelerin başında olan ve herkesin sorumluluk duymasını gerektiren bir mesele olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Milletlerin gönülleri, Müslüman olmayan milletlerin gönülleri ile Filistin ve Gazze'nin mazlumlarıyla beraberdir ve bunun göstergesi Siyonistlerin cinayetlerine karşı Afrika, Asya, Avrupa hatta Amerika'nın kendisindeki daha önce görülmedik yürüyüşlerdir. İslam İnkılabı rehberi İran milletine Dünya Kudüs Günü yürüyüşündeki haykırış ve hayret verici katılımından dolayı teşekkür etmenin yanı sıra İran milleti ve tüm Müslüman milletleri mübarek Ramazan bayramını tebrik etti ve onlar için mutluluk ve bereket dileğinde bulundu ve şunları kaydetti. Kudüs günündeki eşsiz yürüyüş, mahir bireylerin raporuna göre sık toplumların katılımıyla ve geçmiş yıllardan daha fazla olarak gerçek anlamda genel bir haykırışa dönüşen hayret verici siyasi ve uluslararası bir hareketti. İslam İnkılabı rehberi, Siyonistlerin dünyanın medyatik sistemleri üzerindeki uzun süreli egemenliği ve onların Filistin'in sesinin ve mesajının aktarılmasını önlemelerine rağmen, Filistin konusunun milletlerin dikkate aldığı ilk konuya dönüşmesinin, İslam dünyasında yeni gelişmelerin olacağını gösterdiğini belirtti ve şunları dile getirdi. Milletlerin sorumluluk duymasına rağmen maalesef devletler görevlerini yerine getirmiyorlar. İslam İnkılabı rehberi şimdiki daha esef verici gerçeğin bazı İslami ülkelerin ve rejimin kadınlara ve çocuklara karşı cinayetlerinin doruğunda Siyonist rejime yardım etmesi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti. Bu yardımlar ve Siyonist rejimin güçsüzlüğe yüz tutan sistemlerini güçlendirmek hem İslam ümmetine hem yardım eden ülkelerin kendisine ihanettir. Çünkü bu yardımlar aslında kendilerinin yokluğuna yardım etmek sayılır. Ayetullah Hameneyi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin teklifi ve beklentisinin İslami devletlerin Siyonist rejimle olan siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesmesi olduğunu dile getirdi ve İslami ülkelerde referandum yapılması durumunda bu beklenti hakkında tüm Müslüman milletlerin hemfikir olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Minimum beklenti şu ki İslami devletler Siyonist rejimle ilişkilerini geçici olarak ve cinayetler devam ettiği sürece kessinler ve onlara yardım etmesinler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerin kesilmesini Siyonist cinayetlerine karşı en etkili caydırıcı yöntem olarak değerlendirdi. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine yanıt verirken, Siyonist rejimin İran'a yönelik canice saldırısını kınama tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken, Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan bu saldırının cevapsız kalmayacağını vurgulayarak, Gazze'deki Siyonist suçlara karşı en etkili caydırıcının İslam ülkeleri ile bu rejim arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin kesilmesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Reisi şunları ekledi. Bugün Amerika ve Batılı ülkelerin desteği, uluslararası kuruluşların ve insan hakları forumlarının Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği suçlara karşı eylemsiz kalması bu ülke ve kuruluşlar açısından daha fazla skandala yol açmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadı ve Siyonist rejimin suç niteliğine dikkat çekerek bugün Siyonist rejim her zamankinden daha izole edilmiş ve nefret ediliyor ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İsmail Hanye'ye hitaben bir mesaj göndererek Siyonist rejimin arabasına düzenlediği saldırı sırasında ailesinden bazı kişilerin şehit olması nedeniyle taziye mesajını bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in mesajının metni şöyle. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Ofisi'nin başkanı Mücahit kardeşi Sayın İsmail Hanye. Selamlar. Acımasız Siyonist rejimin El Şati kampına düzenlediği saldırıda 3 kıymetli evladınızın ve onların 3 sevgili dolu ve masum çocuğunun şehit olmasına yol açan çılgın eylemi beni ve İran halkını derinden üzdü. Kuşkusuz bu suç, bu rejimin vahşiliğini, çocuk öldürme doğasını daha da bariz bir şekilde ortaya koydu ve kendini çöküş bataklığından kurtarmak, direniş cephesiyle yüzleşmedeki çaresizlik ve başarısızlığını örtmek için insanlığa karşı suçta hiçbir insani ve ahlaki ilkeye bağlı kalmadığını gösterdi. Ne yazık ki tarihte benzeri görülmemiş cinayetler karşısında insan hakları savunucuları sadece gözlemci olmakla kalmayıp aynı zamanda sessizlikleri ve korkakça destekleriyle bu tür suçların tekrarına zemin hazırlıyorlar. Kesinlikle bu nefret edilen rejimin suç ortaklarıdırlar. Büyük bir üzüntüyle size, saygın ailenize ve direniş cephesi mücahitlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum ve bu kutlu günde bu şehitlerimize ve sizlere mazlum Filistin milletin asil davasının savunulması ve direnişin aydınlık yolunda sağlık ve istikrar diliyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Ofisi Başkanı, Siyonist rejimin saldırısında çocuklarının ve torunlarının şehit olduğu haberleri doğrulayarak bu acı ve kanla halkımız, davamız ve milletimiz için umut, gelecek ve özgürlük yaratıyoruz açıklamasında bulundu. Siyonist rejim, dün Hamas siyasi ofisi başkanının çocuklarını ve torunlarını taşıyan aracı hedef almış. Bu cinayet sonucu İsmail Haniye'nin ailesinden 6 kişi şehit olmuştu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsmail Haniye şunları söyledi. Üç oğlumun ve üç torunumun şehadetiyle bizlere bahşettiği şereften dolayı Allah'a şükrediyorum. Şehit çocuklarım zaman, mekan ve ahiret şerefine eriştiler. Oğullarım Gazze şeridinde halkımızın yanında kaldılar ve Gazze şeridinden ayrılmadılar. İsmail Haniye şunları kaydetti. Gazze'de yaşayan tüm halkımız ve tüm aileler çocuklarının kanını bağışlayarak ağır bedeller ödedi. Ben de onlardan biriyim ve ailemizden 60'a yakın şehit sunduk. Hamas'ın siyasi dairesi başkanı şunları da ekledi. İşgalciler liderlerin çocuklarını hedef alarak halkımızın iradesini kırdıklarını düşünüyor. Ama biz işgalcilere bu kanın bizi ilkelerimizde ve topraklarımıza bağlılığımızda daha güçlü kıldığını söylüyoruz. Düşman amacına ulaşmayacak, direniş kaleleri yıkılmayacaktır.
Hizbullah'ın Lübnan'daki genel sekreter yardımcısı Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde çocukları ve torunlarının şehit olması nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Şeyh Naim Kasım da bu kayıptan dolayı Haniye'nin ailesine, direniş hareketinin liderlerine, Gazze ve Filistin halkına taziyelerini iletti. Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, Yüce Allah'tan bu fedakarlıkların meyvesinin Gazze halkının, direniş güçlerinin, tüm Filistin halkının ve İslam ümmetinin zaferi olmasını istedi. Irak Haçlı Şabi Başkanı Falih El-Fayyaz yayınladığı mesajda İsrail rejiminin Gazze şeridindeki bombalamasında Haniye'nin 3 çocuğu ve torununun şehit olması nedeniyle taziyelerini bildirdi. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ve Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas, Haniye'nin bazı çocukları ve torunlarının şehadeti nedeniyle taziyelerini ilettiler. Bu sırada İslami Direniş Hareketi Hamas, çarşamba gecesi bir bildiri yayınlayarak şunları kaydetti. Bu hareketin liderlerine, onların çocuklarına ve ailelerine düzenlenen suikast, savaş alanında mağlup edilen düşmanın korkakça bir eylemi ve başarısız bir girişimidir. Hamas hareketinin bildirisinde ayrıca şu ifadeleri yer verildi. Düşman, hedeflerine ulaşmadaki utanç verici başarısızlığın ardından Gazze şeridindeki Filistinli sivillere yönelik acımasız bombalamanın müzakerelerde bir pazarlık kozu olduğunu düşünebilir. Bu yanlış fikirlerle hiçbir yere varamaz. Çünkü dökülen kanlar ve fedakarlıklar Filistin milletini ve düşmana karşı direnişi daha kararlı ve dirençli kılmakta. Mücahitlerin bu topraklardaki işgalcileri def etmek ve bu rejimi yıkmak konusundaki kararlılığını daha da artırmaktadır.
Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 33.482 kişiye yükseldi. Daha önce Filistinlilerin şehit sayısı 32.360 olarak açıklanmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun geçtiğimiz gün ve gecede Gazze şeridinin farklı bölgelerine saldırılar düzenlediğini, saldırılarda 122 kişinin şehit olduğunu, 56 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu rapora göre yeni şehitler de dahil olmak üzere Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarında şehit sayısı 7 Ekim'den bu yana 33.482 kişiye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı da bu saldırılarda yaralananların son sayısını 76,49 kişi olarak açıkladı. Siyonist rejimin Gazze'yi hiçbir sonuç ve kazanım olmadan işgal etmesinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra bu rejim her geçen gün daha fazla iç ve dış krize batmış durumda.
Gazze şeridindeki Filistinliler dün Ramazan bayramı namazını Siyonist rejimin ordusu tarafından yıkılan cami ve okul kalıntıları üzerinde ve şiddetli yağmur altında yerinden edilenlerin kamplarının açık alanında kaldı. İran Haber Ajansı'nın verdiği habere göre 1 milyondan fazla Filistinli yerinden edildiği Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta yerinden edilmiş insanlar, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarının yakınında Ramazan bayramı namazı kıldılar. Refah kentinde bir grupta Ramazan bayramı namazını bu kentteki Faruk ve El-Huda camilerinin kalıntıları üzerinde kıldı. Gazze şeridinin güneyindeki camilerin çoğunun işgalci İsrail rejimi askerleri tarafından yıkıldığı Han Yunus şehrinde onlarca Filistinli bu şehrin Avrupa Hastanesi'nde Ramazan bayramı namazı kıldı.
Kimliği bilinmeyen bir hacker grubu, Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı'na düzenlediği saldırıda hassas bilgiler ele geçirdi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması halinde bu bilgileri satmaya hazır olacaklarını vurguladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu hacker grubu dün çarşamba günü Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı bilgisayarlarına sızarak hassas bilgiler elde ettiğini duyurdu. Bu arada güvenlik kaynakları Siyonist İsrail Hayyum gazetesinden naklen aktardığına göre bu bakanlığın bilgisayarlarının hacklendiğini itiraf etti. İbranice'ye yayın yapan bu gazetenin haberine göre bu haberi Telegram'da aktaran hacker grubu İsrail Savaş Bakanlığı'nın bilgisayar sistemleri verilerine başarıyla eriştiğini ve bunu 3 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunduğunu söyledi. Siyonist gazete İsrail Hayyum'da bilgisayar korsanlarının kapsamlı veriler elde ettiğini ancak yalnızca İsrail'in 500 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etmesi durumunda bunları satmayı düşündüklerini bildirdi.
Bağlantısızlar Hareketi'nin üye 121 ülkenin temsilcileri, Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını bir bildiri yayınlayarak kınadı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail Savaş Uçakları Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçinin konsolosluk bölümünü füze saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırı sonucunda General Muhammed Rıza Zahidi ve Muhammed Hadi Hatır Rahimi ile 5 arkadaşı şehit oldu.
Ünlü Amerikalı teorisyen ve profesör John Mersheimer bir röportajda İsrail'in 13 Ferverdin'de İran'ın Şam'daki konsolosluk bölümüne saldırmasını uluslararası hukuka büyük bir darbe olarak nitelendirdi. O, Intercept web sitesinin kurucusu Glenn Greenwald ile yaptığı röportajda şunlar söyledi. İsrail temelde kontrolden çıktı. Gazze'de yardım konvoyuna düzenlenen saldırıyla yaşananları takip ettiğinizde İsrail'in yapabileceklerinin sınırının olmadığını görüyorsunuz.
Ve son haberimiz, Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Yemenlilerin Siyonist rejime karşı gerçek bir savaş verdiklerini ve Yemen'i işgal eden Amerikanlar ve İngilizlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 2 Şevval 1445 ve Miladi 11 Nisan 2024 Perşembe. Müzik 32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1371'de İranlı üstad ve yazar Muhsin Sabah vefat etti. İlk öğrenimini Darülfünun Medresesi'nde bitirdikten sonra Fransa'ya giden Sabah, hukuk fakültesinden doktora diplomasını almak için Tahran'a geri döndü ve burada ders vermeye başladı. Doktor Sabah, UNESCO'ya bağlı İran Milli Arşiv Komitesi'nin kurucusuydu. Doktor Sabah'ın telif ettiği eserler arasında Hafız Gülleri, çeşitli sefernamelerin tercümesi ve kitapçılık tekniği usulü adlı kitaplara değinebiliriz. ...19 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1384'te... ...ünlü İranlı yazar, çevirmen ve şahnameolog Şahroh Meskub vefat etti. Hicri Şemsi 1304 yılında İran'ın kuzeyindeki Babol şehrinde doğdu... ...ve 1327 yılında Tahran Üniversitesi'nden hukuk alanında mezun oldu. Hicri Şemsi 1336'dan itibaren kültür, edebiyat ve çeviri alanında... ...inceleme ve araştırmalara başladı... Meskub, hayatı boyunca büyük bir yazar ve araştırmacı olmasının yanı sıra dönemin siyasi faaliyetlerine de katılmıştır. Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin hükümdarlığı sırasındaki 1357 devriminden önce iki kez tutuklanarak hapse atıldı. İran'daki devrimden sonra Paris'e göç etti ve hayatının son gününe kadar yazmaya, tercüme etmeye ve araştırmaya devam etti. Meskub'un ünü büyük ölçüde Firdevsi'nin Şahnamesi'ndeki araştırmalarından kaynaklanmaktadır. Armağan Mor ve Rüstem ve İsvendiyar'a Giriş adlı kitapları Şahname araştırmalarının en önemli kaynaklar arasındadır. Meskup ayrıca John Steinbeck'in Öfke İpuçları kitapları ve Sofokles'in Tebes Efsanesi koleksiyonu da dahil olmak üzere modern ve klasik Batı edebiyatının bazı önemli eserlerini Farsça'ya çevirmiştir. Şahruh Meskup'un diğer önemli eserleri arasında Yaz Siyaveş, Edebiyat ve Toplum Tarihinin Hikayesi, Derkuye Duz kitapları yer almaktadır. ...841 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Şevval 604'te Müslüman tarihçi, kadı ve edip İbni Vassıl günümüz Suriye'nin batısındaki Hama kentinde dünyaya geldi. Tahsilini babasının nezdinde Beytül Mukaddes'in Nasiriye Medresesi'nde başlayan Vassıl daha sonra ders vermeye başladı ve babasının yolunu izledi. Mısırlı matematikçi İlmuddin Tasif ile Nücum Araç Gereçleri ve Rasathane inşası alanında yakın ilişkisi olan Vassıl, Hicri Kameri 663'te kadıların kadısı seviyesine yükseldi. ...164 yıl önce bugün 11 Nisan 1860'ta yapay soğuk üretim cihazı Ferdinand Carré adlı Fransız sanayici ve kimyager tarafından icat edildi. Carré'nin icadı özellikle tropik bölgelerde gıda ve ilaçları bozulma ve israftan korumak için önemli bir adımdı. Tamamladıktan sonra bu cihaz mevcut sabit ve mobil buzdolapları ve dondurucular haline geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kulluğun Yüceliği.
Mübarek Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Yüce Allah'a ibadet eden, İşlediği günahları nedeniyle tövbe ederek tüm günahlardan arınan, ilahi rahmeti kazanan kalplerle ilahi nurdan yararlanmak isteyen, cemaat namazı kılıp topluca ibadet ederek İslam'ın gerçek gücü ve vahdetini dünyaya sergileyen Müslümanların bayramıdır.
Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Bugün Ramazan bayramı, takva maidelerinin ziyafeti olan Allah'ın zengin sofrasına misafir olunan Ramazan ayının sonudur. İbadet ve itaatin başarı bayramı, tevbe ve nefsin teship bayramı, gece ibadetleri ve zikirlerin bayramı, hevesler, istekler ve bencilliklerin dizginlendiği bayramdır. Ramazan bayramı, gaflet ateşinden, nefsani zincirlerden kurtulma bayramıdır. Bu bayram, Hak Teâlâ'nın misafirlerine mübarek olsun. Ramazan bayramının hoş kokusu, Ramazan'ın melekuti penceresinden duyuluyor.
Ramazan bayramı, tüm dünyada Müslümanların büyük bayramıdır. Ramazan bayramı, Müslümanların bir aylık farz olan oruçlar, yapılan ibadetlerin ardından ilahi rahmeti kazanmak ve ilahi nurdan yararlanmak için hazırlandıkları çeşitli cemaat namazları ve toplantılar ile İslam'ın gücünü her zamankinden daha çok sergiledikleri gündür.
Ramazan bayramı Allah'ın günlerinden biri olarak iman ehli ve müminlerin hayatında kader belirleyici gelişmelerin müjdecisidir. Bu büyük gün Müslümanların vahdeti için aralarında birlik ve azim oluşturmak için büyük bir gün sayılır. Bugün de İslam bir kez daha yeni bir can kazanır ve Allah'ın kullarında iman ruhu ve coşku oluşturmak için onlara adeta yeni bir ruh üflenir. Bugün de dinin azameti ve insanların tekrar insani fıtrata dönüşü ve en sonunda da Allah'ın yolunda ilerleyen müminlerin cihadi ekberlerinde fetih ve zaferleri sergileniyor.
Bugün de Müslümanlar büyük ve tarifsiz bir zevk ile Ramazan ayı geceleri ve özellikle Kadir gecelerinde yaptıkları ibadetler ve riyazetlerin ardından Allah ile halvetteki en güzel ibadet anları ardından Ramazan bayramı namaz saflarında omuz omuza durarak dünyaya Müslümanların birlik, beraberlik, kardeşlik ve gönül birlikteliklerini sergiliyor ve bir kez daha şeytan kılıklılar ve şeytanı bir yana iterek din kardeşleriyle birlikte Yüce Allah'a sesleniyor ve ondan medet umuyorlar.
Bu bayram dünyevi ve maddi bayramlardan değildir. Allah'ın rahmetinin bayramıdır. Allah'ın mağfiret bayramıdır. Mübarek ayı Hakk'a ibadetle geçirip ilahi muazzam ziyafete katılarak sağlıkla ve afiyetle bu dönemi geride bırakarak Ramazan ayında kendi imkanları ve güçlerince zikir, dua ve ibadetlerinden yararlandıkları 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından gelen bayramdır.
Ramazan bayramı İslam'ın temel ilkelerini gözden geçirme bayramıdır. Bu yüzden bayram namazının kunut dualarında müminler Yüce Allah'a şöyle arz ediyorlar.
Resulullah'ın kutsal vücudu için bu bayram bir birikimdir. Şeref vesilesidir. Keramet vesilesidir. Ve o kutsal vücudun yüksek konumunu yüceltmek ve arttırmak vesilesidir.
Bayram namazı kılınacak olan musallaya akın eden kalabalık, kendi Allah'ları ile razı niyaz etmek ve huşu içinde acziyetlerini bildirmek isteyen dünyadaki canlıların haşrını anımsatıyor. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Ramazan bayramındaki hutbesinde müminlere müjde vererek şöyle buyuruyor.
Ey insanlar! Şüphesiz bu gününüz, İyilerin içinde mükafata eriştiği ve batıl işlerle uğraşanların zarar gördüğü bir gündür. Aynı zamanda diriliş gününüze de çok benzemektedir. O halde evlerinizden camilerinize doğru çıkarak, mezarlarınızdan Rabbinize doğru dışarı çıkacağınız günü hatırlayın. Camilerde durmakla da Rabbinizin huzurunda duracağınız günü hatırlayın. Evlerinize dönmekle de cennetteki evlerinize döneceğiniz günü hatırlayınız. Ey Allah'ın kulları! Oruç tutan erkek ve kadınlar için var olan en küçük şey, Ramazan ayının son gününde bir meleğin onlara şöyle seslenmesidir. Ey Allah'ın kulları! Sizlere müjdeler olsun. Allah geçmiş günahlarınızı bağışlamıştır. O halde bundan sonra ne yapacağınıza dikkat ediniz.
Ramazan ayında kalpler yumuşar, ruhlar cilalanır ve parlar. İnsanlar Allah'ın özel rahmet vadisine ayak basmaya hazırlanır ve herkes kendi irade ve yeteneği kadar muazzam ilahi ziyafetten yararlanır. Ramazan bayramı, insanın mübarek Ramazan ayındaki birikimleriyle ilahi doğru yolu bularak izleme ve sapmalardan korunma günüdür. İnsan bir ay boyunca Allah'ın ziyafet ayında kulluk ve ibadet alışkanlığı ile meleklerin varlığından daha derin bir anlayışa varıyor ve şeytanın vesveselerinin daha iyi farkına vararak kendi amelleri ve davranışlarına daha çok dikkat ediyor.
Burada dikkat edilmesi gereken ise bu büyük ayın kazanımlarını korumak ve kaybetmemektir. Her şeyden önce insan kazandığı başarıyı ve yaptığı ilahi yatırımları korumalı. Daha sonra ona verilenin farkına varması ile bu yatırımın ne denli ciddi düşmanları olduğunu, şeytanın her an pusuda olduğunu, en başında takva olan bu yatırımı insandan almaya çalıştığını bilmeli. Zira eğer kazanımlarının farkında olmazsa günah işleme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.
Ramazan ayı hazırlanma ayı ve bayram günü ise harekete geçme günüdür. Bayram gününde insan yeni yaşamına başlıyor. Bu insanın vücut boyutları Ramazan öncesi insandan çok farklıdır. Bu insan bir ay eğitim, uygulamalar ve alışkanlıklar sayesinde daha geniş bir anlayış ile yaşamına devam edecektir. Bu insan tuttuğu oruç sayesinde daha ince duygulara sahiptir. Tuttuğu oruç sayesinde zorluklarla yaşayanların acıları ile tanışmıştır. İlahi antrenmanda elde ettiği kazanımlardan aldığı güç ile hareket ediyor. Bu yüzden istikrarı ve dayanıklığı daha da artarak gelişmiştir.
Böyle bir insan içinde duyduğu derin gelişme ve değişim ile Ramazan bayramı sabahından önce ödediği fitre zekatı ile yoksullar ve çaresizleri hatırlar, Allah'ın adını anarak namaz kılar, bu ilahi sınavdan alnı açık ve zaferle çıktığı için şükrederek kutlama yapar. Cabir'in İmam Bakır aleyhisselamdan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şevval ayının birinci günü geldiğinde bir melek, ey müminler, erkenden ödüllerinize doğru koşun diye nida eder. Daha sonra şöyle buyurdu, ey Cabir, Allah'ın ödülleri padişahların ödülüne benzemez. Ardından da şöyle buyurdu, o gün mükafat ve ödüller günüdür.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ramazan bayramının her Müslümanın manevi yaşamının yeniden başlangıcı olduğuna işaretle şöyle diyor. Her Ramazan bayramı bilinçli, bilge Müslüman insan için gerçek bir bayram günü olabilir. Manevi ve ruhsal bir yaşamın tekrar başladığı gün. Tıpkı bitkiler ve ağaçlar için bahar gibi. Yıl boyunca farklı günahlar ile kirlenmiş olabilir ve çirkin özellikler ve sıfatlar nedeniyle giderek kendini ilahi rahmet alanından uzaklaştıran insan, her yıl kainatın yaratıcısı tarafından müstesna bir fırsata sahip olur ve o fırsat ise mübarek Ramazan ayıdır.
Ramazan ayı insanın öz temiz fıtratına dönüş ayı, her türlü isyankar nefsin istekleri ve şerrinden kurtulmak için hürriyete kavuşma ayıdır. Müslümanlar masmavi gök kubbenin altında Ramazan bayramı namazında omuz omuza durarak secdeye kapanıyor ve tekbir ve tevhid haykırışları ile Nebi-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hanedanına salavat getirerek Resulullah'ın kutsal varlığına ve tüm dinlerini borçlu oldukları dünyanın bulunmaz gevherleri sayılan mutahhar ehl-i beytine olan sevgilerini dünyaya bildiriyorlar.
Tekbir, tevhid ve salavat gibi hayat veren şiarların günü olan bu muazzam ve bereketli bayram, bir yandan insan ve dünyayı yaratan Yüce Allah'a şükran ve ibadet günüdür ve diğer yandan da ilahi evliyalar ve peygamberlerin kıymetini bilmek, onlara biat etmek ve onlara destek günüdür. Zira onlar insan ve Allah arasındaki bağları kurar ve bu yolda her şeyini feda eder.
Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Ramazan bayramı hutbelerinin birinde Yüce Allah'a hamd ve senanın ardından en önemli ilahi emirleri işaretle namaza katılan müminlere önemli ahkamları açıklıyor. Şeyh Sadduk'un Hazreti Ali aleyhisselamın Ramazan bayramı namazı hutbesinden ilettiğine göre Hazreti Ali'den şöyle okuyoruz. Yüce Allah bu günü size bayram kıldı ve size onu anlama liyakatini inayet etti. Öyleyse siz de buna şükretmek için Allah'ı anın ki o da sizi ansın ve onu çağırın ki o da size icabet etsin.
İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Fıtır bayramı, Müslümanların toplanabilecekleri bir günün olması, Allah'a yönelmeleri, onlara vermiş olduğu lütuf ve nimetleri hamd etmeleri için bayram günü karar kılınmıştır. O gün bayram, toplanma, artık yemek yenildiği, fıtr zekatının verildiği, Allah'a şevkle ve yakarışla yaklaşılan bir gündür. O gün, yeme içmenin helal olduğu yılın ilk günüdür. Zira Ramazan ayı, hak ehlinin nezdinde yılın ilk aydır. Dolayısıyla Allah insanlar için bugünün toplanma olmasını, o günde de Allah'ı hamd edip övmelerini istemiştir. Bugün de namazda tekbir, Allah'ı büyük bilip, hidayete erdirip afiyet verdiğinden dolayı anmaktır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır.
Bir de sayıyı tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ı ululamanız tekbir getirme için bu hükmü koymuştur. Umulur ki şükredersiniz.
Allah'ım, bir ay boyunca sana misafir olduğumuz ve bize sabahlara kadar aşk ile seninle konuşma fırsatı verdiğin için sana şükürler olsun. Şevval ayının ilk gününü bayram kıldığın için sana şükürler olsun ve senden Ramazan ayı boyunca elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruma ve bu ilahi nimetin kıymetini bilme tevfikini bize bağışlamana diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha Ramazan bayramımızı kutlarken programlarımızı parsu.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Çocuk katili Siyonist rejim, Birleşmiş Milletler üyesi olmasına ve kendisini uluslararası insan hakları örgütlerine ve sözleşmelerine tabi görmesine rağmen, savunmasız Filistin halkına karşı en iğrenç suçları ve cinayetleri işleyerek uluslararası insan hakları örgütlerinin sözleşmeleri ve kurumlarından hiçbirine bağlı olmadığını kanıtlamıştır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde uluslararası yasaları ve kanunları, özellikle de çocukların gözaltına alınmasıyla ilgili yasa ve kanunlara değinmek istiyoruz. Bu bağlamda tutuklu Filistinli çocukların durumunu içeren insan hakları ve insani hukukun ana hükümlerini ve ırkçı rejimin bu konuda defalarca yaptığı ihlalleri ve sorumsuzca tavırlarından bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları iki farklı hukuk sistemi olup aynı zamanda tamamlayıcıdırlar. Her iki sistem de insanların yaşamı, sağlığı ve onurunu korumakla ilgilidir. İnsan hakları dünyadaki tüm insanlara aittir ve zatidir. Şöyle ki bunların doğal olarak dünyadaki tüm insanlara ait olduğu ırk, cinsiyet, milliyet, din, etnik köken ne olursa olsun tüm insanlar için geçerli olması demektir. Uluslararası insancıl hukuk özellikle savaş, silahlı çatışma ve işgalle ilgilidir. Bu yasa silahlı çalışmaları kontrol etmeye, etkilerini azaltmaya ve bu çatışmalara dahil olmayan veya bu çatışmalardan kenara çekilenleri söz konusu düşmanlıklardan muhafaza etmeye çalışmaktadır. Silahlı çatışmalar sırasında hem uluslararası insancıl hukuk hem de insan hakları geçerli sayılmaktadır. Uygulamalardaki temel fark, uluslararası insancıl hukukun askıya alınamaması ancak uluslararası insan haklarının devletlerin acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bir dizi insan hakkını askıya almasına izin vermesidir. Hükümetler her koşulda saygı gösterilmesi gereken bazı temel hakları askıya alamazlar. Bu haklar arasında yaşam hakkı, işkence, ceza veya insanlık dışı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, hukukun meşruluğu, düşünce, inanç ve din özgürlüğü hakkı bulunmaktadır. Silahlı çatışmalar sırasında hem uluslararası insancıl hukuk hem de insan hakları geçerli sayılmaktadır. Uygulamalarındaki en temel fark uluslararası insancıl hukukun askıya alınamaması ancak uluslararası insan haklarının devletlerin acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bir dizi insan hakkını askıya almasına izin vermesidir. Hükümetler her koşulda saygı göstermesi gereken bazı temel hakları askıya alamazlar. Bu haklar arasında yaşam hakkı, işkence, ceza, insanlık dışı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırmak, hukukun meşruluğu ve geriye yürümezlik ilkesi ile düşünce, inanç ve din özgürlüğü hakkı yer almaktadır. Bu iki tüzel kişilik birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. İşkence yasağı gibi uluslararası kabul görmüş pek çok madde hem uluslararası insan hakları hem de insancıl hukukta bulunmaktadır. Muhafaza altına alınan Filistinli çocuklar veya tüm çocuklar bu iki uluslararası yasada büyük önem taşımaktadır. Örneğin, uluslararası insancıl hukukun en önemli maddesi Cenevre Sözleşmesi'dir. Cenevre Sözleşmeleri artık savaşta olmayanları koruyan ve destekleyen savaş zamanı hükümleri oluşturmuştur. 1989 yılında yapılan bu sözleşme, çocukları toplumun kanun ihlallerine karşı en savunmasız kesimi olarak kabul etmiştir. Filistinli çocuk siyasi mahkumlara ilişkin uluslararası insancıl hukukun temel belgesi, yeryüzünde savaş kanunları hakkında 1907 Lahey Konvansiyonu ve bu kurallara ilişkin savaş hakları ve kanunlarına yönelik yönetmelik veya Lahey Sözleşmesi yer alıyor. Lahey Sözleşmeleri uluslararası geleneksel hukuk olarak kabul edilerek Cenevre Sözleşmesi'nin çoğu hükmü gibi tüm ülkeler için bağlayıcıdır. Bu yönetmeliğin 6. paragrafı başka bir ülkenin askeri kuvvetlerinin işgal ettiği alanlarla ilgili olup şu şekildedir. Aile şerefi ve haklarına, insanların canına, kişisel mülkiyetine, ayrıca dini inanç ve geleneklerine saygı gösterilmelidir. Bu kapsamlı muhafazalar hem çocukları hem de yetişkinleri kapsamına almaktadır. Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri de askeri çatışma ve işgal zamanlarında savunmasız insanlara koruma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu eklerin yaklaşık 25 paragrafında çocuklara yönelik özel korumalara vurgu yapılmıştır. Örneğin maddelerden birinde şöyle deniliyor: çocuklara saygı gösterilmeli, her türlü saldırıya karşı korunmalıdır. Çatışmanın her iki tarafı da ister yaşları ister başka nedenlerden dolayı çocukların ihtiyaç duyduğu bakım ve yardımı sağlamalıdır. Lahey Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi, çocuklar ve yetişkinler de dahil olmak üzere askeri çatışmalar ve işgaller sırasında savunmasız kişilere koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmış uluslararası hukuktaki savaş ve savaş suçları kanunlarına ilişkin ilk resmi beyannameler arasındadır. 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre işgalci tarafça gözaltına alınan, korunan kişilerin işkenceye maruz kalmama, kendilerine yöneltilen suçlamalara derhal erişme, savunma ve hukuki danışmanlık alma, sorgulama ve yargılama sırasında tercüman bulundurma, aynı işgal bölgesinde ve başka topraklara nakledilmesinden tutuklunun sağlığını sürdürmek için yeterli gıda ve sağlık koşulları, manevi yardım ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından ziyaretler sağlanıyor. 76. paragrafta açıkça çocuklara uygun muamele yapılması yönünde gerekli önlem ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ve 31. paragrafta ayrıca şu ifadeler yer alıyor: muhafaza altına alınan kişilere kendilerinden veya üçüncü bir taraftan bilgi veya itiraf almak için hiçbir fiziksel veya zihinsel baskı uygulanmaması gerekir. Öte yandan çocuk haklarının yetişkinlerin haklarından ayrı olarak ele alınması gerektiğinin farkına varılmasıyla uluslararası toplum 1989 yılında çocuk haklarına dair sözleşmeyi onayladı. Söz konusu çalışma özellikle de çocuk konusunu ele alan ilk detaylı uluslararası destek eylemi sayılırdı. Bu anlaşma çocuklara uluslararası bakış açısından 3 temel değişiklik getirmiştir. Bu değişikliklere dayanarak koruma altındaki herkesin kişilere saygı, onur, aile hakları, dini inanç ve uygulamaları, örf ve adetleri gibi dikkat edilmesi gereken hakları vardır. Onlara her zaman insanca muamele yapılmalı, özellikle de şiddet eylemleri, tehdit, hakaretler ve özel yaşamlarının ihlal edilmesine karşı korunmalıdır. Çocuk haklarına dair sözleşmenin 1989'daki bağlayıcı belgesi, hem ayrı bir insan grubu olarak çocukların belirli haklara sahip olması, ayrıca çocukların özel ihtiyaçları olduğu ve hassasiyetleri nedeniyle onlara daha fazla destek verilmesi gerektiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'de çocuk haklarına dair sözleşme konusunda varılan fikir birliği daha önceki tüm anlaşmalardan çok daha fazlaydı. Sadece iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Somali bu anlaşmayı kabul etmedi. Ve anlaşmanın ilkeleri aslında uluslararası toplum tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Ve tarihin en çok kabul gören insan hakları belgesi olarak bilinmektedir. Elbette çocuk haklarına dair sözleşmenin yanı sıra birçok insan hakları belgesi doğrudan tutuklu çocuklara özel koruma sağlamaktadır. Bunlar şunlardan ibarettir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Kanunu ve İşkenceye ve İnsanlık Dışı Muameleye Karşı Sözleşme. Tüm bunların içinde çocuklara yönelik katı ilkeler ve korumalar oluşturulmuştur. Birçoğu uluslararası insancıl hukukla da ilgileniyor. Gözaltı merkezlerinde siyasi tutuklu olarak tutulan Filistinli çocukların durumuna uygulanabilir uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ve haklarını içerir. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişiler söz konusu olduğunda bu haklara ilişkin temel prensip, cezai eylemlerin amacının insanları onarmak ve rehabilite etmek olması gerektiğidir. Bu tutukluların bir dizi temel desteğe sahip olmaları gerekmektedir. Bunlar, suçlulukları kanıtlanıncaya dek kişinin masumiyet ilkesi, hukuki tavsiye, suçlamaların açıklanması, adil yargılama ve gözaltı sırasında aile üyeleri olmak üzere dış dünyayla irtibatlarının devam etmesinden oluşmaktadır. Filistinli çocuk mahkumlardan bahsedilince iki önemli ve temel prensip akla geliyor. Çocuk haklarına dair sözleşmenin maddelerinde bahsedilen en yüksek yarar ilkesi gereği, özel ya da kamusal yardım kuruluşları, adli mahkemeler, kamu otoriteleri ya da yasama kuruluşları tarafından yürütülen çocuklarla ilgili tüm faaliyetlerde çocukların çıkarları ve menfaatleri her şeyden önce gelmelidir. İkincisi ise çocuk haklarına dair sözleşmenin bir maddesinde yer alan ve çocuğun tutuklanması veya gözaltına alınması son çare olarak yapılmalı ve bu sürenin mümkün olduğunca kısa tutulmasıdır. Ayrıca uluslararası standartlarda çocuğun fiziksel veya zihinsel sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü disiplin cezası tamamen karanlık bir hücreye veya hücre hapsinde tutulması şiddetle men edilmiştir. Uluslararası çocuk koruma yasalarında önemli bir nokta, işkencenin kesin bir tanımının bulunmamasıdır. Kanuna göre işkence aşağılayıcı, insanlık dışı ve zalimce ceza ve muameleden farklıdır. Çünkü uluslararası hukuk işkencenin daha geniş bir tanımını sunmamaktadır. Burada soru şu ki, bir yanda ceza ile zalimce insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele, diğer yanda işkence arasındaki çizgi tam olarak nerede? Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmenin 1. paragrafı işkenceyi tanımlasa da işkenceye karşı sözleşmenin tanımı hala belirsizdir. Herkes bunu kendi çıkarına göre yorumlayabiliyor. Örneğin, şiddetli ağrı nedir? Bir şeyin bilerek yapıldığı nasıl kanıtlanır? Bu tanımın yanı sıra işkenceye karşı sözleşme, çeşitli yasal cezalandırma biçimlerinin yol açtığı acı ve ıstırabı işkenceden ayırıyor. Bu da hükümetlerin harekete geçmesinin önünü açıyor. Bu arada başka bir soru da, yapılan eylemlerin kabul edilen tanıma göre işkence olup olmadığını kim açıklayacak? Evet, bu soruların yanıtları çocuk hakları açısından çok önemlidir. İşkencenin kriterleri değerlendirilirken çocuğun yaşı, fiziksel durumu, olgunluk düzeyi, kötü davranışın yanı sıra psikolojik etkileri, uygulanma bağlamı ve süresi gibi diğer hususlar da göz önünde bulundurulması gerekir. İşkence tanımının açıklığa kavuşturulmasına yönelik uluslararası çabalar, bugüne kadar işkence örneklerinin açığa kavuşturulması ve belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle de işkenceye diğerlerinden daha fazla maruz kalabilecek kişiler için mümkün olan maksimum korumanın sağlanması açısından. Elbette suçun failleri yaptıkları eylemin işkence olduğunu inkar etmek adına işkencenin tanımını ve tartışmalarını sürekli kendi ihtiyaçları doğrultusunda manipüle etmektedirler. Bu faillerden biri de ırkçı İsrail'dir. Evet değerli dinleyicilerimiz, buraya kadar sizlere mahkumlar, özellikle de çocuklarla ilgili uluslararası yasalardan bahsettik. Sohbetimizin devamında ırkçı İsrail rejiminin Filistinli çocuklara yönelik muamelesinin uluslararası standartlardan ne kadar uzak olduğuna değinmek istiyoruz. Irkçı İsrail'in davranışının barbarlık ve insanlık dışı olmasının aşikar olduğu halde, maalesef onlara engel olabilecek hiçbir güç de yok. İşte trajedinin derinliği de burada. Bu trajedinin derinliğini anlamak için bazı Filistinli çocukların nasıl tutuklandığını, nasıl gözaltı merkezlerine götürülüp hapsedildiğini bilmekte fayda var. Tüm bu çocukların hikayeleri İsrail'in vahşetinin somut kanıtıdır. Bunlardan biri de 17 yaşındaki Muhammed El Caberi'dir. Aslında Muhammed, güvenliği ve yasaları ihlal etme bahanesiyle her yıl ırkçı rejim güçleri tarafından tutuklanıp hapsedilen yüzlerce Filistinli çocuktan sadece biridir. Muhammed Aralık 2000'de taş attığı için ilk kez tutuklandığında askeri mahkeme onu 8,5 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Muhammed gibi tutuklu Filistinli çocukların birçoğu İsrail ordu kuvvetlerine, askeri binalara veya Yahudi yerleşimcilere taş atmakla suçlanıyor. Elbette bazen daha ciddi suçlamalar da görülüyordu. İsrail askerlerine veya yerleşimcilere bıçakla zarar vermek, Molotov kokteyli atmaya teşebbüs etmek veya siyasi gruplara üye olmak gibi. 2000 yılı öncesinde Filistinli çocukların İsrail'de yaşayan Yahudilere karşı şiddet eylemleri planlamak gibi ciddi suçlarla suçlanması nadir rastlanan bir durumdu. Fakat o tarihten sonra bu suçlamalar artış kaydetti. Tutuklamaların çoğu İsrail ordusu tarafından yapılıyor. Ancak 898 sayılı askeri kararnameye göre Siyonist yerleşimciler Filistinleri herhangi bir yasal izin olmaksızın da tutuklayabiliyorlar. Filistinli çocuklar farklı durumlarda tutuklanıyor. Çocuk evinde, sokakta, kontrol noktalarında, hem gerçek hem de hayali suç mahallelerinde tutuklanabiliyordu. Ayrıca 2000 yılından bu yana yüzlerce Filistinli erkek çocuk herhangi bir suçlama olmaksızın Siyonist rejim güçleri tarafından keyfi bir şekilde tutuklanarak sonra da serbest bırakılmıştır. Muhammed El-Caberi adlı Filistinli çocuk nasıl tutuklandığını şu şekilde anlatıyor. Ağustos 2001'de gece yarısı saat 2 sıralarında 30'a yakın Siyonist asker evimize saldırdı. Askerler evimizi arayıp eşyalarımızı karıştırdılar, camları kırdılar, telefonlarımıza el koydular. Beni evin çatısına çıkarıp 2 saat boyunca muhtelif kişiler hakkında sorular sordular. Daha sonra beni sokağa götürdüler. Gözlerimi bağladılar, ellerimi arkadan plastik kelepçelerle bağladılar ve beni yaklaşık 1 kilometre ilerlemeye zorladılar. Yolda yavaşlayınca da beni arkadan öne doğru tekmeleyerek itiyorlardı. Araçlara yaklaştığımızda beni içeri doğru ittiler. O sırada kafam arabanın tavanına çarptı. Kardeşim Abid de aracın içindeydi. Biz cipin zeminine oturmaya zorlandık. Cipteki 4 asker ulaşacağımız yere varıncaya kadar bizi var güçleriyle dövdüler, tekmelediler. Daha sonra askeri üste geldik ve bizi bir kliniğin bahçesine bıraktılar. Orada bütün geceyi ellerimiz gözlerimiz bağlı, aç susuz geçirmek zorunda kaldık. Çocuk katili rejim Birleşmiş Milletler üyesi olmasına ve kendisini uluslararası insan hakları örgütlerine ve sözleşmelerine tabi görmesine rağmen savunmasız Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı en iğrenç suçları ve cinayetleri işleyerek uluslararası insan hakları örgütlerinin sözleşmeleri ve kurumlarından hiçbirine bağlı olmadığını göstermiştir. Ancak asıl insanlık dışı olan Siyonist rejimin Filistinli çocuklara yönelik vahşi tutumudur. Bu rejim Filistinli çocukları gözaltına alırken, sorgularken, kabul edilen uluslararası insan hakları standartlarına karşı düzenli olarak affedilemez ve açık ihlaller gerçekleştirmektedir. İsrail'de tutuklu Filistinli çocukları sorgulamak için 3 ana araç kullanılıyor. Şabak, hükümet aygıtı içinde doğrudan başbakana rapor veren yarı bağımsız bir kuruluştur. A, genellikle diğer İsrail teşkilatları tarafından yürütülen sorgulamaları yönetiyor. Ancak genellikle daha ciddi suçları ve siyasi aktivistleri araştırıyor. Şabak sürekli olarak işkence, zihinsel işkence, acı verici fiziksel işkenceler kullanıyor. Çocuklar bir suçu itiraf ettiğinde A onları itiraflarını tekrarlamaları için polise yönlendiriyor. Ancak çocuk bunu yapmayı reddederse daha fazla sorgulanmak üzere A geri gönderiliyor. Polis, İç Güvenlik Bakanlığı İdaresi altındaki İsrail polisi, daha az suçlamalara maruz kalan çocukların büyük bir kısmıyla ilgilenmektedir. Polis memurları sorgulamalara yürüse de A ajanları sorgulama sürecini denetlemektedir. Bu durumda işkence çok yaygın bir şekilde yürütülmektedir. Ordu İstihbaratı. Savunma Bakanlığı, Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen İsrail Askeri İstihbaratı'nın şiddetli dayak, çakmakla yakma, diğer acı verici fiziksel işkenceler gibi çok sert fiziksel yöntemler kullandığı biliniyor. Bu süreçlere yine A güçleri dahil oluyor. Eğer bir çocuktan İtiraf alabilirlerse onu polise gönderip iddiasını tekrarlattırıyorlar. Mahkemeler yalnızca polis memurlarının huzurunda imzalanan itirafları kabul edeceğinden bu sorgulamalar için yasal koruma sağlıyor. Eğer bir çocuk polis memurlarına itirafını tekrarlamayı reddederse daha fazla sorgulanmak üzere tekrar askeri istihbarata götürülüyordu. Evet, vahşi Siyonist rejim güçlerinin Filistinli çocuklara yönelik uyguladığı sorgulama ve işkence sistemi son derece acımasız ve aşağılıktı. Tabiri caizse hiçbir hayvan bile başka bir hayvanı bu şekilde eziyet edemez. Hemen hemen bütün Filistinli çocuklar en az bir kez cani rejimin baskı ve işkence yöntemlerine maruz kalmıştır. Çoğu durumlarda da defalarca bu işlem tekrarlanmıştır. Sohbetimizin bir sonraki bölümünde Filistinli çocukların gözaltına alınmasının ilk aşaması, yani tutuklanarak gözaltı merkezlerine nakledilmesi sürecine değineceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Çalalar Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hamedan ilindeki gezimizin devamında güzel Lalecin şehrini ziyaret ettik. Bu bölümde sizi bu şehrin güzelliklerinden bazılarıyla tanıştıracağız.
İran'ın batısına özellikle Hemedan ve Kermanşah'a giderken otobüsünüzün çok özel bir yerde durduğu olmuş mu? Büyük tepsilerde çanak çömleklerini küçükten büyüğe farklı desenler ve renklerle sıralayan çanak çömlek mağazalarıyla dolu, her sanatseverin sanatının dikkatini bunca renk ve emaya ve desene ve inceliğe çeken yol üzerinde bir dinlenme yeri. Hemedan'ın Lalecin şehrinde bunca örneği görmemek gerçekten haksızlık.
Muhtemelen herkes Lalecin'in İran çanak çömlek merkezi olduğunu biliyor. Ve belki de yabancı ülkelerdeki ünü İran'daki ününden daha fazladır. Bu şehir İran'ın çanak çömlek merkezi olarak tanıtılmış ve İran'da çanak çömlek ihracatında ilk sırayı almıştır. Şehre girdiğinizde büyük bir meydanda bu bölgenin çömleklerinin simgesi olan çömlekçi bir adamın heykeli var ve bir taşın üstünde durmuştur ve elinde bir çömlek var. Fotoğrafçılık için ilginç bir manzara olan bu heykelin yanında biri büyük, dar ağızlı bir testi olan birkaç güzel mavi çanak çömlek vardır.
Lalecin'in dünya çömlek şehri olarak küreselleşmesinin kutlanması 25 Ağustos 2016'da bu şehirde yapıldı. Dünya El Sanatları Konseyi jürilerinden bir grup bu şehrin koşullarını kontrol etmek ve onu dünya çömlek şehri olarak kaydetmek için o yılın başlarında Lalecin'e gelerek atölyeleri ve mağazaları ziyaret etti ve son olarak Lalecin dünya çömlek şehri olarak seçildi.
Aslında Lalecin, Batı Asya'nın çömlek üretim merkezi olarak biliniyor. Lalecin şehrinin nüfusunun %80'i çömlekçilik, seramik işçiliği ve çömlek ürünleri alıp satmakla ilgili işlerle uğraşıyor. Bu kalite ve yaş ile Lalecin dünyaca ünlüdür ve çömlekleri dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmekte ve dünyanın her yerinde birçok hayranı bulunmaktadır.
Arap ülkeleri daha çok tüketilebilir çanak çömlekler ve otantik İslami motifli vazolar istemekte ve çeşitli tabaklar, kaseler, sürahiler, şamdanlar, testiler ve vazoları hediyelik olarak almaktadırlar. Avrupa ve Amerika'ya dekoratif çanak çömlek ihracatı daha yaygındır ve dekoratif kaseler ve tabaklar eski İran desenlerine sahip büyük vazolar ve çiçek ve bitki desenlerine sahip ağası tabaklar Amerika ve Avrupa'da çok popülerdir.
Daha önceleri çanak çömlek fırınlarının yakıtı çöllerin etrafındaki diken çalılarıydı. Ancak daha sonra mazot ve ardından kerosene dönüştürüldü. Bu şehrin her yerinde turistlere açık, küçüklü büyüklü çömlek atölyeleri vardır. Bu atölyelerin toprağının nasıl temin edildiğini bilmemiz fena olmaz. Gerekli toprak, Destçirt köyü çevresindeki arazilerden temin edilerek çamur yapımına özel yerlere nakledilir. Toprağı büyük kaplarda suyla karıştırıp birkaç aşamada kalın küpler haline getirip yoğururlar. Çömlekçi çarkını ve çömlekçilerin çalışma şeklini görmenin özel bir lütfu var ve hepimizi birkaç dakikalığına da olsa hayrete düşürür. Gerçekten de son şekline yavaş yavaş yaklaşan usta bir zanaatkarın elindeki bir çamur parçasının oluşumu, insanın topraktan ilkel yaratılışına dair tuhaf bir duyguyu bize aktarıyor.
Tahran Radyosu.
Çömlekçiler eserlerini yaptıktan sonra emaylarlar. Emay, farklı metal oksitlerinin birleşiminden elde edilen şeffaf ve kristal tabakadır ve her rengin kendine özel bileşimi vardır. Çanak çömlekler işlevlerinin türüne göre her biri özel bir şekilde pişirilir ve emaylanır. Örneğin, lancin adı verilen kaplar çiğ olarak emaylanır ve emaylandıktan sonra fırında pişirilir. Güveci al topraktan yaparlar ve onu emaylamazlar. Su testileri her zaman emaysız yapılır veya sirke, turşu ve reçel küplerinin içi emaylanır.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi lalecin çanak çömleklerinin toprağı lalecine 5 kilometre uzaklıktaki güzel Destçirt köyünden geliyor. Bu köyün halkı lalecin halkı gibi Türkçe konuşur. Bu köyün halkının başlıca mesleği tarımcılık, hayvancılık ve terziliktir. Bu köyü yarı endüstriyel bir üretim merkezine dönüştüren bu köyde çok sayıda yarı endüstriyel terzilik atölyesi vardır.
Bu bir köy için büyük ve övgüdeğer bir hareket. Ayrıca Dehencir köyü Lalecin'e 2 kilometre uzaklıkta bulunan köylerden biridir ve tarım açısından arpa, mısır, patates, salatalık gibi önemli ve yaygın olarak tüketilen ürünlerle üzüm başta olmak üzere bahçe ürünlerine sahiptir. Dehencir'in geniş üzüm bağlarında altın sarısı üzüm salkımlarını görmek gerçekten hayret vericidir.
İran sanatına ilgi duyan herkese renk ve emay dolu çanak çömlek atölyeleriyle güzel lalecine gitmelerini tavsiye ediyor. İran'ın ticari üretim noktalarına yapılacak gezinin herkesi İran'ın sanatsal hazinelerini tanımaya teşvik edeceğini umuyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerler isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Gazze meselesini müsamaha edilemez ve İslam dünyasının meselelerin başında olan ve herkesin sorumluluk duymasını gerektiren bir mesele olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerin kesilmesini Siyonist cinayetlere karşı en etkili caydırıcı yöntem olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsmail Haniye'ye hitaben bir mesaj göndererek Siyonist rejiminin arabasına düzenlediği saldırı sırasında ailesinden bazı kişilerin şehit olması nedeniyle taziye mesajını bildirdi. İsmail Haniye, Siyonist rejimin saldırısında çocuklarının ve torunlarının şehit olduğu haberini doğrulayarak bu acı ve kanla halkımız, davamız ve milletimiz için umut, gelecek ve özgürlük yaratıyoruz açıklamasında bulundu. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısından Haniye'ye başsağlığı mesajı geldi. Filistinli şehit sayısı 33.482'ye yükseldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.